Donanım Haber'den herkese merhaba. Ben Barış Cankı. Şu anda Van ve Hakkari yolundayım. Bu arada bir rotadayım ve çok güzel, doğa harikası bir yerdeyim açıkçası. Ve size şu anda Renault Megane E-Tech Electric'in dijital dikiz aynasından sesleniyorum. Birazdan bu özellikten ve diğer tüm özelliklerden bahsediyor olacağım. Gelin hemen hızlıca videomuza başlayalım. Renault Megane E-Tech %100 elektrikli. Evet, şu an yanımda %100 elektrikli bir otomobile bakıyorum. Aslında ikonik, yani Renault'un bugüne kadar efsaneleşmiş isimlerinden bir tanesi Megane, 95 yılından bu yana pazarda, ülkemizde de sedan versiyonuyla oldukça popüler. Ama artık bu efsane isim %100 elektrikli araç pazarında bu gördüğünüz şekle büründü. Kötü mü oldu? Bence kötü olmadı. Neden öyle diyorum? Çünkü Renault Megane E-Tech %100 elektrikli, Renault'un tasarım dili olarak hem de teknoloji olarak aslında bambaşka noktalara evrilmeye başladığının bir göstergesi olarak karşımıza çıktı. Daha önce tanıtılmıştı aslında ama ülkemize gelmesi biraz gecikti. Hemen kısaca tasarımından bahsedeyim sizlere. Tabii ki ön tarafta büyük Renault'un yenilenen, geçmişe atıfta bulunan logosunu görüyoruz. Burada tabii ki otomobilin dijital asistanlarına ya sürüş yardımcılarına yol gösteren radarlar ve sensörler bulunuyor. Şöyle baktığımız zaman ince farlar, LED Pure Vision adı verilen LED farlar bizleri karşılıyor. Hemen böyle yine hafif C formu oluşturan, Renault'un artık imzası haline gelen gündüz ledleri de burada karşımıza çıkan detaylardan. Megane E-Tech Electric'te en beğendiğim özelliklerinden bir tanesi bu alt tarafta altın rengi böyle kanat tasarımına yer verilmiş olması. Otomobili hem çok sportif hem de çok şık gösteriyor açıkçası. Bu detaylar Tekno pakette yok. İkonik pakette geliyor ve şunu söyleyeyim, farklı renk seçenekleri mevcut ve kırmızı renk seçeneğinde bu detayı göremiyoruz. Herhalde marka burada uyumlu olmaz diye düşündü. Aslında ben burada kırmızı rengini de gördüm. Şöyle bir hayal ettim. Açıkçası çok da uyumlu olmazmış. Hemen burada tabii ki aerodinami adına şöyle güzel böyle elim sığıyor. Dikey hava girişlerine de yer vermişler. Yine baktığımız zaman bizim aracımız gri, şöyle sedefli bir renk. Bunun dışında güzel kombinasyonlar var. Tabii ki bunlardan bazıları opsiyon. Yan aynalar tavan siyah. Yine burada kenarlarda, önde çamurluklarda güzel siyah plastik detaylar görüyoruz. Aslında buna C hatchback diyoruz ama görünümünde sanki biraz daha crossover havası var. Özellikle bu crossover havasını sağlayan detaylardan biri de tabii ki bu kapı altlarındaki siyah plastik unsurlar. Hemen şöyle yan tarafa geçmiş oldum. Yan tarafa geçmişken size şöyle güzel özelliklerinden bahsedeyim. Yan tarafta en sevdiğim özelliklerden biri böyle ön kapılarda hemzemin gizli kapı kolu adı verilen bu kollara yer verilmiş olması. Hemen bu artık çok yakından tanıdığımız kart şeklindeki anahtardan kapıyı açtığınızda bunlar otomatik olarak bu şekilde açılıyor. Kendinize doğru çektiğinizde kolayca kapıyı açmış oluyorsunuz. Arka kapılarda böyle bir detay yok. Aslında Clio'dan da ve diğer farklı modellerden de bildiğimiz şurada C sütununa gizlenmiş yine gizli kapı kolları mevcut. Tabii ki bunlar neden aerodinamiği arttırmak adına yer verilen detaylardan. Burada sevdiğim bir özellik de 20 inçlik büyük jantlar. Yani bu aracın proporsiyonuna oldukça oturmuş, bu otomobili çok sportif ve agresif gösteren bir detay olduğunu söyleyebilirim. Tekno ve ikonik pakette de 20 inçlik jantlar mevcut. Bunu tekrar tekrar söyleyebilirim çünkü gerçekten çok şık görünüyor. Sadece iki pakette tasarımları değişiyor. Burada ilgimi çeken bir detay var. Burada zaten ince yanaklı lastikler mevcut ama bu ince yanakların dışında lastiklerin taban alanı da oldukça ince. Burada geniş lastiklere yer verilmemiş. Bunun da en önemli nedenlerinden biri artık markalar elektrikli otomobillerin menzilini gıdım gıdım arttırabilmek için aerodinaminin her şeyiyle oynuyorlar. Bunlar da artık böyle ince tabanlı lastik daha az yuvarlanma direncine sebep olacağı için tabii ki burada menzile katkısı da biraz daha yüksek oluyor. Hemen dilerseniz arka tarafa geçelim. Megane E-Tech %100 elektriklinin arka kısmında da bu önde gördüğümüz sportif tasarım devam ediyor. Hemen şurada Megane ismi mevcut. Sondaki E harfi biraz böyle altın renginde ve otomobilin %100 elektrikli olmasına vurgu yapıyor. Yine şurada böyle büyük bir marka logosu ve tavanı daha uzun gösteren ve sportif bir görünüm sunan burada siyah renkli tavan spoilerımız mevcut. Stoplar boydan boya uzanıyor. Artık otomotiv dünyasında moda haline geldi ve full LED özellikle üst paketlerde 3 boyutlu tasarıma sahip diye biliyorum. Hatta şurada gördüğümüz detaylar çok şık. Bana biraz DS modellerini anımsattı şuraya kadar olan kısmı. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Aynı şekilde arkada böyle ön tarafta gördüğümüz altın renkli detaylar yine burada siyah, parlak siyah detaylarla tamponda kombine edilmiş durumda. Hemen şöyle gelin kısaca bagaja da bir göz atalım. Şöyle dokunuyorsunuz, buradan açıyorsunuz ama bir elektrikli bagaj kapağı söz konusu değil. Marka bu özelliğin bu segmentte sunulmadığını özellikle belirtiyor ve birazcık fiyatının daha uygun olması için bu modelde de bu özelliğe yer verilmemiş. Hemen baktığım zaman 440 litrelik bir alan beni karşılıyor. C segment bir hatchback otomobil için oldukça iyi ama şurada bagajın çok derin olduğunu görebiliyorsunuz. Yükleme eşiği oldukça yüksek kalıyor burada. Çok ağır nesneleri yüklerken veya bagajdan çıkarken biraz sıkıntı olabilir. Daha önce söylediğim gibi burada yine siyah plastik detaylar mevcut. Buraya sürttükçe eşyaları sıkıntı yaratabilir. Keşke burada bir çizilmez yapıya yer verselerdi. Hemen sağ tarafa baktığımda güzel bir bagaj için yeterli olacak aydınlatma görüyorum. Şurada küçük ağır olmayan nesneleri, poşetleri asabileceğiniz alanlar mevcut. Burada hemen kanca yerleri görüyorum. Bu tarafta da var. Toplam 4 tane yanlış görmüyorsam. Bagajın zemini ve yanları şöyle güzel halı malzemeyle kaplanmış. Hemen şöyle tabii ki burada şarj kablosunu görüyoruz ve trafik seti. Şöyle aşağıya baktığımda aslında bu tarafta güzel derin bir alan daha mevcut. Tabii ki stepne göremiyorum bu tarafta ve gördüğüm kadarıyla şurada bir yalıtım malzemesi keçe kullanmış Renault. Burada yol gürültüsünü engellemek, yalıtımı arttırmak adına. Hemen gelin kısaca bagaj bu şekildeydi. Arka koltuklardan iç mekana geçiş yapalım. Şöyle de bagajı kapatıyorum. Kapılar oldukça güzel açılıyor. Burada arka tarafa erişim hiç zor değil. Bebek koltuğu, çocuk koltuğu içeri alırken veya çıkarırken zorlanmazsınız diye düşünüyorum. Baktığım zaman şöyle koltuk şu anda bana göre ayarlı mı diye düşünüyorum. Şu anda otomobil çalışmadığı için aslında biraz default konuma almış olabilir. Sadece biraz geri alacak büyük ihtimalle bana göre olduğunda. Ben 1.80 yaklaşık 1.79 boya sahibim. Biraz bacak mesafesi şu anda iyi ama koltuk biraz geri geldiğinde bana sunduğu bacak mesafesi oldukça daralacaktır diye düşünüyorum. Ayaklarım şu anda oldukça rahat. Zemin zaten %100 elektrikli bir otomobile baktığımız için herhangi bir yükseklik şaft tüneli yok burada. Bu ortadaki oturan kişi için de oldukça iyi bir özellik. Hemen şöyle koltukların döşemelerine bakıyorum. Güzel şöyle kontrast oluşturan güzel dikişlere yer verilmiş. İkonik paket olduğu için şöyle siyah renkli deri koltuklar söz konusu. Bunlar da yanlış hatırlamıyorsam bej rengi de söz konusu. Seçenek olarak ancak o opsiyon olarak sunuluyor. Şunu da belirteyim. Koltukları bej rengiyle satın aldığınızda tavanın rengi değişmiyor. Yine böyle koyu şekilde kalmaya devam ediyor. Hemen şöyle baş mesafesine de bir bakayım. Şöyle 4 parmak civarında bir baş mesafesi sunuyor bana. Oldukça iyi bu tarz bir hatchback otomobil için. Camlar dışarıdan bakıldığında aslında oldukça küçük görünüyor ama ben şu anda çok böyle klostrofobik bir hisse kapılmadım. Güzel olduğunu söyleyebilirim. Gayet rahat. Şurada tutamaç ve okuma ışıkları mevcut. Hemen şöyle kapı içine bakıyorum. Burada arka kapılar olduğu için genelde birçok marka bunu yapıyor. Sert plastik malzemeler karşılıyor beni. Sadece şöyle kolumu koyduğum sık dokunulan alanlarda biraz böyle deri yüzeyi gibi görünen hafif yumuşak malzemelere yer verilmiş. Şöyle hemen altta şişe konulabilecek alanlar var ama biraz küçük. Ama en azından şöyle hafif halı malzeme benzeri bir şeyle kaplı. Biraz daha büyük olsaymış aslında güzel olurmuş diyebilirim. Şöyle ön koltuk sırtlarında herhangi bir eşyanızı, tablettir, telefondur, bir cihazınızı koyabileceğiniz gözler yer alıyor. Arka tarafta klima için arka koltuklara ayrılan bir kontrol yok. Sadece burada havalandırma menfezlerini açıp kapatabileceğiniz ve yönlendirebileceğiniz bir alan var. Altta da 2 adet USB-C çıkışı mevcut. Önde de 2 tane var. Yani ikonik pakette toplam 4 tane USB-C çıkış yeri mevcut. Şöyle koltuklar detaylarda gösteriyor olacağım. Tek ve iki parça halinde katlanıyor. Burada herhangi bir kol dayama göremiyorum. Yok sanırım. Isofix bağlantıları böyle kapak şeklinde verilmiş. Kolay ulaşılır. Güzel. Kapaklar çıkmıyor sanırım. O yüzden kaybolma riski de olmaz diye düşünüyorum. Bunun dışında arka tarafta anlatabileceklerim bununla sınırlı. Gelin şimdi ön tarafa geçiş yapalım. Gizli kapı kolunu çekerek İç mekana giriş yaptım. Şu an ön taraftayım. Hemen şöyle arabayı da çalıştırayım ki benim pozisyonuma alsın. Evet, şu anda aldım. Baktığım zaman hemen şöyle kokpitin ve direksiyonun Austral ile aynı olduğunu söyleyebilirim. İç mekan tabii ki orta konsol farklı. Onda böyle biraz uçak kontrollerini anımsatan bir lövye tarzı bir tutamaç mevcuttu. Ama bunda Megane E-Tech %100 elektrikli de böyle bir detay görmüyoruz. Onun yerine böyle iki parçaya ayrılmış, sanki ticarilerdeki gibi burada hiçbir şey yokmuş gibi oldukça alçak bir depolama alanına yer verilmiş. Burada tabii ki bizim eşyalarımız var ama oldukça geniş bir depolama alanı ve şurada iki adet bardaklığımız mevcut. Bardaklıklar özellikle yeterli gibi görünüyor aslında. Çok küçük diyecektim ama tekrar baktığımda çok küçük olmadıklarını fark ettim. Burada ufak bir göz daha mevcut. Buraya telefonunuzu veya anahtarı koyabilirsiniz isterseniz. Şöyle kol dayama oldukça geniş. Üzeri çok yumuşak olmasa da kolunuzu acıtmayacak derecede yumuşak malzemeye yer verilmiş. Hemen şöyle bunu ileri geri kaydırabiliyorsunuz. Bu güzel bir özellik. Şöyle alttaki düğmeyi bastırarak da şöyle derin bir depolama alanına ulaşıyorsunuz. Burada havalandırma özelliği sunuluyor mu? Herhangi bir havalandırma için çıkış göremedim. Sanırım yok ama derin ve güzel bir depolama alanı. Hemen şöyle direksiyona bakayım. Sürüş esnasında da bahsediyor olacağım ama zaten ben bunu Avustralya'da da çok beğenmiştim. Hem böyle açılarını hem çapını ve tasarımı oldukça hoşuma gitmişti. Burada multisense tuşu var. Bu ne işe yarıyor? Sürüş modunu değiştirebiliyorsunuz. Böyle dokunmaya duyarlı kontroller yer alıyor. Otomobille ilgili özellikle bu tarafta hız sabitleyicidir, mesafeyi ayarlama gibi birçok sürüş asistanı özelliğini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Burası da multimedya özelliklerine ayrılmış durumda. Pek çok otomobilde olduğu gibi. Şurada hemen neyi görüyorum? Daha önce Austral'de de gördüğümüz vites seçici bu tarafa kolona alınmış durumda. Benim sevmediğim detaylardan biri şu. Aslında buraya alınması hoşuma gitti ama sağ tarafta çok fazla bir kol kalabalığı olmuş. Açıkçası biraz karıştırabiliyorsunuz. Yani birkaç kez şöyle vitesi değiştirecekken bu kola yanlışlıkla dokundum ve silecekleri aktif ettiğim oldu. Ama zamanla kullandıkça alışılır mı bunu tam bilemiyorum. Buradan da multimedya ayarlarını yapabiliyorsunuz her zaman olduğu gibi. Şuradaki kulakçıklar içten yanmalı motorlu otomobillerdeki gibi vites kulakçıkları değil, rejeneratif frenlemenin seviyesini ayarlıyor. 3 farklı seviye mevcut. Ya hiç yokmuş gibi, yani içten yanmalı bir otomobildeki gibi deneyim sunan bir seviye, ya da 3. seviyede neredeyse diyorum çünkü tamamen değil, tek pedallı sürüşmüş gibi bir deneyim sunan, siz fren pedalına basmadan da otomobili neredeyse durma konumuna kadar yavaşlatan bir rejeneratif frenleme özelliği mevcut. Bu özellik tabii ki her zaman bildiğiniz gibi menzile, özellikle şehir içi sürüşlerde güzel bir katkı sağlıyor. Önümde hemen dijital ekranım mevcut. Bu ekranda görüyorsunuz araçla ilgili uyarılar. Şu anda sağ kapı açık, emniyet kemeri ve motor kapat diyor. Solda böyle pil durumu, ne kadar menzilim var, bununla ilgili birçok sürüş özelliği hakkında bilgi alabiliyorum. Oldukça çözünürlüğü yüksek, geniş, büyük bir ekran. Hemen sağ tarafta böyle ülkemize evet küçük ekran geliyor. Avustralya'da olduğu gibi 9 inçlik multimedya ekranı geliyor. Büyük ekran yok burada. Büyük ekran gelir mi? Sanırım gelecek büyük ekranlı otomobillerde. Ondan tam emin olamadım ama onu da böyle bir ihtimal olarak belirtmiş olayım. Sürüş esnasında bu ekranla ilgili markadan aldığım önemli bir bilgi aktaracağım. Lütfen orayı da kaçırmayın diyeyim ve hemen şu ekranın özelliklerinden kısaca sizlere bahsedeyim. Güzel, şu anda klima ekranım mevcut. Şu an ayarlar tuşuna bastığımda hemen şöyle tam ekrana geçiş yaptığımda herhangi bir Android tablet kullanıyormuş gibi akıcı, güzel, grafikleri ve çözünürlüğü yüksek güzel bir ekran kullanıyorum. Hemen şurada ne kadar akıcı olduğunu görebiliyorsunuz. Hemen kablosuz Android Auto ve Apple CarPlay özelliğimiz mevcut. Birçok özellik yer alıyor. Büyük ekranın gelmemesinin sebepleri tabii ki o ekranda birçok internet bağlantısı gerektiren özelliklerin olması ve BTK'nın şu anda buna izninin olmaması. Bunun dışında aşağıda böyle piyano tuşu gibi sıralanmış bazı kontroller mevcut. Bunlar da klima ayarlarını multimedya ekranı üzerinden değil de buradan kısaca kolayca sürüş esnasında dikkatinizi dağıtmadan yapmanızı sağlıyor. Hemen altta şöyle iki versiyonda da standart olarak sunulan kablosuz cep telefonu şarj ünitesi mevcut. Şurada motor çalıştırma tuşumuz yer alıyor. Hemen şuraya baktığımda böyle rahat açılan, çok da derin olmasa da yeterli bir depolama alanı sunduğunu düşündüğüm bir torpido gözü mevcut. Şuralarda çok yumuşak olmayan malzemelere yer verilmiş. Dikişler oldukça premium bir görüntü sunuyor. İç mekanda en beğendiğim özelliklerden biri de şurada dijital dikiz aynası. Biliyorsunuz videoya bu şekilde güzel bir giriş yapmak istedim. Hemen şurada yakından görüyorsunuz. Arkadaki kameradan aldığı görüntüyü buraya anlık olarak gönderiyor. Siz bunu kapatmak isterseniz şuradaki mandala dokunduğunuzda ve aslında buraya arka camı görecek şekilde ayarladığınızda klasik geleneksel dikiz aynası şeklinde de kullanabiliyorsunuz. Biz kısaca burada bir deneyimledik. Yansıma olur mu diye düşünüyorsunuzdur mutlaka. Çok yansıma olduğunu söyleyemeyeceğim. Açıkçası geleneksel dikiz aynası gibi ona yakın rahat bir deneyim sunuyor. Hemen üst tarafta yine 2 adet böyle ışık aydınlatma mevcut. Şurada küçük bir emniyet kemerlerinin yer aldığı uyarı mevcut. Tabii ki burada da e-call, herhangi bir Allah korusun kaza durumunda yetkililere ulaşabileceğiniz bir düğmeniz yer alıyor. İç mekanla ilgili anlatabileceklerim şimdilik bunlarla sınırlı. Zaten ekranlardan ve diğer teknolojik özelliklerden sürüş kısmında da bahsedeceğim. Hemen şimdi gelin sürüş kısmına hızlıca bir giriş yapalım. Evet, şimdi Renault Megane E-Tech %100 elektriklinin kabinindeyiz, sürüş kısmındayız. Oldukça heyecan verici ve konforlu bir otomobil olduğunu söyleyebilirim. Biraz size önce teknik verilerden bahsedeyim. C segment hatchback %100 elektrikli bir otomobilden bahsediyoruz. Biliyorsunuz Türkiye pazarında C segmentinin pazardaki payı oldukça yüksek. Talep yüksek bu segmente. Bu otomobile de ben özellikle elektrikli araç pazarında talebin yüksek olacağını düşünüyorum. Kaldı ki Renault'da ilk olarak bunu bir ön siparişi açarak deneyimledi ve sonradan gerçekten iyi bir talep geldiğini, bu yüzden satışlara adet olarak yüksek satışlar beklediklerini net bir şekilde açıkladılar. 4.2 metrelik kompakt bir araçtan bahsediyoruz. Elektrikli araç olmanın verdiği avantaj sayesinde ön arka tekerleklerin iyice dışarı doğru yanaştırılmasıyla güzel bir aks mesafesi ortaya çıkmış. Bu da tabii ki iç mekana, özellikle arka koltuklara biraz daha böyle yolcular için arka diz mesafesinin iyileştirilmesini sağlamış. Şunu da belirteyim, teknik detaylardan bahsederken bunu atlamak olmaz. Megane E-Tech sadece doğuştan %100 elektrikli bir otomobil olarak geliştirilmiş altyapıya sahip. Bu da doğal olarak verimliliğine ve teknik özelliklerine yansıyor. Yani günümüzdeki diğer elektrikli otomobiller gibi devşirme, içten yanmalı motorlu araçtan devşirme bir araç değil. Platformu doğrudan elektrikli araçlara yönelik. Şimdi öncelikle motorundan biraz bahsedeyim. 160 kW güç üreten, yani yanılmıyorsam 210 beygire, 210 ya da 220 beygir civarına denk geliyor. 160 kW güç ve 300 Nm tork üreten bir motora sahip. Tek motor var bu araçta. 4 tekerlekten çekiş özelliği yok. Önden çekişli bir araçtan söz ediyoruz ama beygir gücü oldukça, yani gücü oldukça yüksek olduğu için ve torku da yüksek olduğu için bence bu tarz C segment bir hatchback için yeterli bir motor olduğunu söyleyebilirim. Hatta bu segmentte Renault oldukça iddialı, en yüksek motor gücünün olduğunu söylüyorlar. Şimdi baktığımız zaman oldukça atik bir araç olduğunu söylemek gerek. 3 farklı sürüş modu var. Eco, Normal ve Sport. Özellikle Sport modu aldığınızda belki deneyimleme şansı elde ederiz. Şu an bulunduğum rota buna çok uygun değil. Bir tepe iniyoruz ve çok fazla viraj var. Ama düz yolda belki deneyimleme şansı elde edersem sport modda bir 0-100 deneriz. Gerçekten oldukça atik. Motor çok iyi gidiyor. Araç çok istekli. Zaten elektrikli otomobil, ivmelenmesi çok yüksek. O yüzden performans adına hiçbir şüpheniz olmasın bu otomobilden. Eco modunda da hatta oldukça performanslı. Sadece kalkışlarda spor veya normal moda göre biraz daha isteksiz. O da tabii ki verimliliğin arttırılması adına zorunluluktan dolayı gelen bir sürüş dinamiği diyebilirim. Bu arada performans demişken 0-100 hızlanmasından da bahsedeyim. Bu otomobilin 0-100 hızlanması 7.4 saniye. Muhtemelen zaten bu değer spor moduna yönelik verilmiştir. Spor modunun az önce ivmelenmesinin oldukça yüksek olduğunu söylemiştim. C segment bir hatchback, yani performans odaklı bir otomobil olmadığı halde böyle 10 saniyenin altında bir 0-100 hızlanması oldukça iyi bence. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. 49, 61, 74, 84, 94, 102. Renault Megane E-Tech'te 60 kWh net kapasiteye sahip. Evet, net, brüt değil. Net kapasiteye sahip bir lityum iyon batarya mevcut. Bu bataryada WLTP normlarına göre 450 km'ye kadar sürüş menzili sunuyor bizlere. Burada normalde broşürlerde yer almıyor ama markanın bize söylediği verilere göre şehir içi menzili de 530 km. Ben açıkçası şehir içinde tabii ki rejeneratif frenleme sayesinde bu 530 km, yani 500'ün üstü diyelim, o tarz bir menzili yakalayabileceğini az çok tahmin edebiliyorum, düşünüyorum ama şehirler arası yolda 450 km gider mi? Onu çok bilemiyorum. Özellikle biraz da hızlı giderseniz, 120 civarında bir seyrederseniz şehirler arası yolda, size 350-370 km civarında bir menzil sunacaktır. Çünkü biliyorsunuz WLTP bile olsa gerçek değerlerin biraz altında oluyor. Onlara biraz yaklaşmış oluyor. Şarj hızı da şöyle, versiyona göre değişiyor. Bahsetmiştim, Renault Megane E-Tech, Tekno ve Iconic olmak üzere iki farklı versiyonuna geliyor. Bu versiyonların en önemli farklarından biri de, hatta bu aradaki 100.000 TL'lik farkı sağlayan en önemli detaylardan biri de AC şarj hızı. Nedir bu? Tekno versiyonda 7.4 kW'lık bir AC şarj hızı sunulurken, standart olarak sunulurken, Iconic pakette 22 kW'a çıkıyor. Tabii ki bu neyi sağlıyor? Sizin DC şarj olmayan yerlerde AC şarjla daha hızlı dolum yapmanızı sağlıyor. AC şarj tarafında ise iki versiyonda da 130 kW'a kadar bir destek söz konusu. Aslına bakılırsa çok parlak değil. Günümüzde yani 150 kW ve üzeri desteğe sahip olan otomobiller de var ama hani 130 kW da burada ortalama bir değer olduğunu söyleyebilirim. Özellikle ülkemizde işte TOGG'un kurduğu 180 kW'lık DC hızlı şarj istasyonlarında bu değeri kolaylıkla yakalamanız mümkün. Yani şarj konusunda hangi hızda ne kadar sürede şarj olduğunu sizinle teknik verileri ekranda paylaşacağım ama şunu söyleyeyim, 130 kW'lık DC hızlı şarjla 0'dan %80'e 45 dakika civarında bir dolum olduğunu söyleyebilirim rahatlıkla. Bu da yani böyle bir otomobil için ortalama bir değer. Hemen sürüş konforundan bahsedeyim. Öncelikle Renault Megane E-Tech her otomobilde olmasını istediğimiz bağımsız arka süspansiyonla geliyor. Bu tabii ki sürüş konforu adına güzel bir özellik. Bunun dışında hem Tekno hem Iconic versiyonda 20 inçlik jantlarımız var. Daha küçük jant seçeneği yok. Sadece tasarımları değişiyor. Tabii ki 20 inçlik jant ne demek? Bu otomobili oldukça sportif gösteriyor ama ince yanaklı lastik demek. Bunun da konfora ben çok fazla etki edeceğini düşünmüştüm ama bu ince yanaklı lastiklere rağmen sürüş konforu oldukça yüksek. Yani süspansiyonda biz bazen burada bozuk yollara girdik ve sert bir süspansiyonla, buraya darbeyi çok fazla içeri yansıtan bir süspansiyonla karşılaşmıyorsunuz. Bu yönden oldukça konforlu bir otomobil. Yalıtım konusunda da Renault zaten başarılı bir iş çıkarmış. Kendileri ince bataryanın üzerinde patentli bir yalıtım malzemesine yer verdiklerini söylüyor. Bu sayede otomobil tamamen sessiz olmasına rağmen, motor sesi duymamanıza rağmen yol sesini içeriye fazla yansıtmıyor. Sadece 100 kilometrenin üzerinde böyle yanlardan aynalar biraz büyük açıkçası. Oradan bir rüzgar sesi almaya başlıyorsunuz ama dediğim gibi otomobilde hiçbir motor sesi yok. Ona rağmen rüzgar sesi sizi çok fazla rahatsız etmiyor. Ama mutlaka çok sessiz olduğu için bu rüzgar sesi kulağınıza gelecektir. Bunu da söylemiş olayım. Bunun dışında bir de konfordan ziyade yol tutuş önemli. Yani birçok otomobilde günümüzde yol tutuş aslında problem bile değil. Özellikle elektrikli otomobiller söz konusu olduğunda. Neden? Elektrikli otomobiller oldukça ağır bataryalara sahip. Bu bataryalarda zeminde, alt kısımda böyle zemine paralel bir biçimde yerleştirilmiş oluyor. Megane E-Tech'te bir istisna değil. Bu nedenle ağırlık merkezi oldukça düşük. Örneğin normal standart içten yanmalı motorlu Megane'a kıyasla yaklaşık bir, yanılmıyorsam, 4 santim aşağıda bir ağırlık merkezi söz konusu. Bu da tabii ki sürüş dinamiği olarak oldukça dengeli bir otomobil, yola fazlasıyla tutunan bir otomobil olduğunu gösteriyor bizlere. Açıkçası bu otomobilde tabii ki aerodinamiği arttırma adına ince tabanlı lastikler kullanılıyor. Ona rağmen yol tutuşu gayet iyi bu bahsettiğim sebeplerden dolayı. Şimdi Megane E-Tech Electric'in teknolojilerinden bahsedeyim biraz sizlere. Kokpite baktığımızda zaten bunu daha önce de söyledim. Daha önce tanıtılan Austral'in kokpitiyle karşılaşıyoruz. Birebir aynı neredeyse. Yani tamamen konsol aynı değil ama ekranlar ve direksiyon birebir aynı. Aslında bu tasarım ilk olarak bu modelle geldi ama ülkemize Austral bundan daha önce geldiği için tabii ki onunla önceden lanse edilmiş oldu. Önümüzde böyle güzel L, ters L şeklinde bir ekranlar söz konusu. Güzel grafikleri, çözünürlüğü yüksek dijital gösterge ekranı. Hemen sağ tarafında güzel 9 inçlik bir OpenR multimedya ekranı mevcut. Şimdi biz yetkililerden ben özellikle bazı bilgiler aldım. Onları da size aktaracağım, merak edilen şeyler. Şunu söylediler bana, bu ekranlar konusunda önemli bir yanlış anlama olduğunu söylediler. Yani büyük ekran var biliyorsunuz bunlarda. Ya da bizim ülkemize gelenler 9 inçlik küçük ekran oluyor ama şöyle bir söylenti dolaşıyormuş. Küçük ekranlarda Renault'un kendi yazılımı, diğerinde Android tabanlı yazılım olduğu söyleniyormuş. Bana verilen bilgiye göre bu ülkemize gelen küçük ekranda da Android işletim sistemi mevcut. Yani Renault'un kendi yazılımı, işletim sistemi değil. Sadece BTK'nın izinlerinden dolayı işte internet bağlantısı gerektiren hizmetler sunulmuyor. Onun dışında yine oldukça akıcı, yani bir Android tabletten bekleyebileceğiniz bir şekilde akıcı, menüler arası geçiş sağlayan, grafikleri yüksek bir ekran söz konusu burada. Arayüzü de oldukça basit, birçok ayarı kolaylıkla, yani şöyle 5 dakika aracı karıştırarak bu multimedya ekranı üzerinden yapılacak birçok ayarı buradan kontrol edebilirsiniz. Direksiyonu ben Austral'de çok sevmiştim. Hem böyle çapını ve şeklini, üstten ve alttan basık, oldukça güzel, sürüşü kolaylaştırıyor. Bunun dışında verilen bilgiye göre sizin tekerlekleri sağa sola döndürmek için direksiyona diğer otomobillere göre daha az hamle yapmanız gerekiyor. Yani dönüş açısı, dönüş manevrası daha az yapılıyor. Bunda tabii ki bu da sürüş dinamiklerini Megane E-Tech'te iyileştiren detaylardan. Megane E-Tech elektrik tamamen teknolojilerle donatılmış bir otomobil, bir elektrikli otomobil. Tekno paketinde bile birçok teknolojik özellik standart olarak sunuluyor. Megane E-Tech elektrikte toplamda 21 farklı sürüş destek sistemi mevcut. Bu da tabii ki sürüş esnasında sizin deneyiminizi, yolculuğunuzu kolaylaştırıyor, konforunu arttırıyor. Nedir bunlar? Adaptif hız sabitleyici mevcut. Gayet burada kısa da olsa deneyimleme şansı elde ettik. Güzel bir şekilde çalışıyor. Mesafe ayar yapabiliyorsunuz. Gayet sizi yolda başarılı bir şekilde tutmayı sağlıyor. Bunun dışında şerit takip özelliği mevcut. Kaldı ki siz şeritten çıkmaya çalıştığınızda güzel bir şekilde titreşimle uyarı yaparak ve direksiyona müdahale ederek güzel, başarılı bir şekilde çalışıyor. Bunun dışında nelerimiz var? İkonik pakette ısıtmalı ön koltuklar var. Ön koltuklarda masaj özelliği mevcut ve hafıza özelliği mevcut. Hafızada herhangi bir tuş yok, fiziksel tuş yok. Multimedya ekranı üzerinden siz koltuğa herhangi bir müdahale ettiğinizde zaten ekranda görüyorsunuz. Hafızaya kaydedilsin mi diye evet hayır diyerek buna siz karar verebiliyorsunuz. Dediğim gibi herhangi bir fiziksel tuş yok. Bunun dışında Tekno pakette ısıtmalı direksiyon özelliği mevcut ama bu ikonik pakette bulunan ısıtmalı koltuk özelliğine yer verilmiyor. Bunun dışında bazı özellikler de tabii ki Tekno pakette kısılmış. Bunları zaten detaylarını size gösteriyor olacağım. Hemen şu anda bir önümüze koyunlar çıktı. Böyle güzel bir enstantane oldu. Bilmiyorum kamerada görünüyor mu? Evet, şimdi yolumuza devam ediyoruz. O keçiler, koyunlar karışık. Şimdi sizlere Renault Megane E-Tech'in fiyatından bahsedeyim ve sonrasında marka yetkilileriyle merak edilen sorular hakkında neler konuştum, ne yanıtlar aldım. Kısaca onlardan bahsederek artık videomu kapatayım. Megane E-Tech elektrik Tekno paketi ile itibaren 1 milyon 499 bin TL'den başlıyor. İkonik paket ise buna üzerine 100 bin TL koyarak 1 milyon 599 bin TL fiyat etiketine sahip. Şu an için şunu belirteyim. İkonik paket aslında bu iki araçta %10 vergi diliminde, ÖTV diliminde ama ikonik paket açıkçası yani biraz zam görmesi halinde %40 vergi dilimi sınırında. O yüzden fiyatı arttığında, zam geldiğinde vergi dilimi üzerinden çok büyük bir zam görebiliriz. Bu da tabii ki neyi düşürecektir? İkonik pakete talebi düşürecektir ve markanın Türkiye'ye bu paketi ne kadar getireceğini, adet sayısını da etkileyecektir diye düşünüyorum. Şimdi Megane E-Tech elektrikle ilgili en çok merak edilen sorulardan bir tanesi ısı pompası. Ben bunu yetkililere sordum. Türkiye'de gerçekten iki versiyonda da ısı pompasının yer almadığını söylediler. Fransa'daki sitesine baktığımızda ısı pompası özelliğini görüyoruz. Bunun da sebebini yanıt olarak şu cevabı aldım. Yetkililer ülkenin iklim koşullarını değerlendirdiklerinde Türkiye'de ısı pompasına ihtiyaç olmadığı kanısına varmışlar. Ama şöyle güzel bir haber verebilirim ısı pompası özellikle isteyenlere. Marka bu talebin farkında ve global çapta yönetime bildirmişler. Yakın zamanda ısı pompasına sahip versiyonlarında ülkemize gelebileceğini söylediler. Isı pompası isteyenler bu haberimi özellikle kulak versin. Onu söylemiş olayım. Bunun dışında Megane E-Tech elektrikin en önemli eksiklerinden biri bana göre cam tavan, standart veya opsiyon olarak cam tavan veya işte sunroof, açılabilir sunroof özelliğine yer verilmemiş olması. Özellikle tavan böyle koyu renk olduğu için bu birazcık daha kasvetli olmasına neden oluyor iç tarafın. Bunun sebebi olarak da elektrikli otomobilde ağırlığı oldukça azaltmaya, mümkün olduğunca azaltmaya çalıştıklarını ve bu cam tavanın ya da sunroof'un hem ağırlık bazında etki edeceğini, bu yüzden menzil düşüreceğini, hem de biliyorsunuz az önce bahsettim, ağırlık merkezi oldukça düşük bu araçlarda, ağırlık merkezini yukarı çekeceği için buna yer vermek istemediklerini söylediler. Evet, Renault Megane E-Tech ile ilgili ilk izlenimlerim bu şekilde. Umarım hem sürüş izlenimiyle ilgili aktardıklarım hem de yetkililerin verdiği cevaplar soru işaretlerinize bir nebze olsun cevap olmuştur. Araçla ilgili sorularınız varsa mutlaka yorumlarda belirtin, ya da kendi fikirleriniz varsa yorumlarınız aracıyla belirtin. Yorumlara veya sorulara bakıp cevap vermeye çalışıyorum. Videomu beğendiyseniz lütfen kanalımıza abone olmayı ve bize beğeniyle, yorumlarınızla destek vermeyi unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.